Ayrım 62, sayfa 546. B. İçki ve uyuşturucu. Alkollü içki ve uyuşturucular, insan fıtratına tamamen zıt olan zararlı maddelerdir. Asıl olan insanın ayık ve uyanık olmasıdır. Kendinden geçmiş vaziyette rehavet ve tembellik içinde bulunmak makbul değildir. Uyanıklığı terk etmenin sonucu ise umumiyetle sapıklığa düşmektir. O halde içki ve uyuşturucuyu tabii görüp benimseyenlerin sapıklığa düşmeleri kaçınılmazdır. İçki hem fert hem de toplum için büyük bir fesat sebebidir. İçki içmek akli melekelere zarar verir. Halbuki dünya ve ahirete yönelik bütün maslahatlar ancak akılla gerçekleşir. Akıl gidince insan aklı hayale gelmez hatalara dalar. Nasıl ki ispirtonun içine bir kıvılcım düştüğünde hemen alev alırsa, alkol bağımlısı bir beynin ve kalbin içinde kötülüğün ateşini tutuşturmak da bu kadar kolay olmaktadır. İçki, kumar, şans oyunları gibi insana maddi ve manevi sarhoşluk veren şeyler, insanlığın ebedi düşmanı olan şeytanın elindeki en tesirli silahlardır. İnsan bunlardan uzak durmadıkça felaha ermesi mümkün değildir. Şeytan, içki ve kumar yoluyla insanlar arasına kin, husumet ve düşmanlık sokar, onları birbirine düşürür. Onları Allah'ın zikrinden, namazdan ve ibadetlerden alıkoyarak ahiret fukaraları haline getirir. Kumarda kaybeden taraf kazanma ümidiyle tekrar tekrar oynama hırsına kapılır, sonunda ferdi ve içtimai pek çok huzursuzluklar zuhur eder. Fal bakmak suretiyle Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği gayb aleminden haberler verilerek zavallı insanlar aldatılır. En kıymetli nimetlerden biri olan akıl devre dışı bırakılır. Kısacası bu kötü alışkanlıklar insanların hem dünyalarını hem de ahiretlerini berbat eder. Dolayısıyla iki cihanda da perişan olmaktan kurtulmanın yolu Allah'ın yasakladığı günahları terk etmektir. Maide 90-91. Rus profesörü Raçinski şu ibretli sözleri söyler. Şeytan şişenin içinde bekler ve alkol bağımlılarının elinde avucunda ne varsa hepsini alır. Hatta üzerlerindeki son gömleklerini, kucaklarındaki yavrularının son lokmasını bile kapar. Bundan başka şişedeki şeytan kendine köle ettiği insanların ve ailelerinin sıhhatini, namusunu, vicdanını, sevinç ve sürurunu, huzur ve saadetini alır. İnsanlarda çalışma azmini ve duygusunu kırdığı, onları her türlü kazançtan da mahrum bırakır. Alkol ve içki üretimi için ara yerde ne kadar emeklerin boş yere heba edildiğini bir düşününüz. Bu kadar çeşit içkinin hazırlanması için ne kadar yiyeceğin, içeceğin ve emeğin boş yere ziyan edildiğini iyice hesap ediniz. Eğer insanların alkol bataklığına pervasızca saçıp savurduğu milyarlarca kilo ekmek, erik, incir ve üzümün hepsi bir araya toplansaydı, hiçbir zaman dünyada açlık ya da gıda pahalılığı olmazdı. Bırakın insanları, hayvanları bile doyuncaya kadar besleyecek her çeşit yiyecek bulunabilirdi. Şişedeki şeytanın bütçesi tam olarak nedir bilinmez. Çünkü şeytana uyanlar kullandıkları içkinin vergilerini eksiksiz öderler. Lakin aynı kişiler başka insanlara ödemek mecburiyetinde oldukları borçlarını bir türlü ödemezler. Şeytan kendi alacaklarını her zaman ve eksiksiz tahsil eder. Eğer bu insanlar ödeyecek paraları yoksa bile ya çalarlar ya öldürürler ya da kendilerinin ve ailelerinin namusunu, şerefini satarlar, ne yapıp eder şeytanın vergisini mutlaka öderler. Alkol yüzünden binlerce kıymetli ve seçkin insanın hayatı mahvolmuştur. Bu insanlar sahip oldukları değerleri hep kaybetmişlerdir. İçki ve alkol milyonlarca büyük insanın sıhhatini bozmuştur. Bataklık bir zemin üzerine sağlam ve büyük binalar yapılamayacağı gibi alkolik ve ayyaş olan bir milletin içinde de kalıcı bir düzen sağlamak ve huzurlu bir hayat tesis etmek mümkün değildir. Bu sebeple ıslah faaliyetlerine öncelikle bütün bir milleti bu feci durumdan uyandırıp ayıltmakla başlamalıdır. Grigori Petrov, İdeal Öğretmen, İstanbul 2005, sayfa 48-52. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın 30 ülkeyi içine alan son araştırma raporlarına göre cinayetlerin %85'i, %60 ila 70'i aile içine dönük, tecavüzlerin %50'si, şiddet hadiselerinin %50'si, eşlerini dövenlerin %70'i, işe gitmeyenlerin %60'ı ve akıl sağlığı vakalarının %40 ila 50'si alkolden kaynaklanmaktadır. Alkoliklerden doğan çocuklarda akli arızalar %90'lardadır. Alkolik bir kadının özürlü bir çocuğa sahip olma riski %35 gibi yüksek bir orandır. Çünkü alkol ana rahmindeki büyümeyi ve doğum sonrası gelişmeyi engeller, çocukta zeka geriliğine, boy kısalığına ve davranış bozukluklarına sebep olur. İçki müptelası olan insanların çocukları, sürekli çekişme ve şiddet dolu bir aile atmosferinde yaşadıklarından, onlarda duygusal çöküntü ve davranış bozukluklarının artma riski çok yüksektir. Dolayısıyla bu çocukların çoğu okulda ve hayatta başarısız olur. Musa Tosun, İçki, Mat, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 21-463. Trafik kazaları, intiharlar, suça teşvik, aile parçalanması, iş hayatının bozulması, meslek kayıpları ve muhtelif ekonomik kayıplar da içkinin çokça görülen zararları arasındadır. İnsanın aklını dumura uğratan içki, kişinin görüş ve düşüncesini ifsat, malını da telef eder. Bunun yanında aileyi yıkar, nesilleri çürütür, sosyal itibar ve konumu tarumar eder. Çünkü o bütün günah ve kötülüklerin anasıdır. İngiliz hükümeti resmi raporuna göre alkol tüketimi sebebiyle meydana gelen kavga, yaralanma, hastane masrafları ve sair durumların İngiliz ekonomisine getirdiği yük yıllık 20 milyar sterlin 30 milyar dolar civarındadır. The Guardian, Saturday Match, 27, 2004, Sobering Thoughts About a Claim, Sean Cogan, İngiliz toplumunda alkol tüketiminin had safhaya çıkması sebebiyle tıp bilim adamları İngiliz hükümetini devamlı ikaz ederek içki tüketim artış hızının frenlenmesini tavsiye ediyorlar. Alkolün ekonomiye ve insan vücuduna zararları hükümet raporlarında vurgulanıyor. İçki satışını zorlaştırmak için içki satan yerlerin çalışma saatlerini azaltmak, içki şişelerinin raflardan tezgah arkalarına indirilmesi, promosyonlara mani olunması gibi hususlar üzerinde çalışmalar yapılıyor. Resulullah şöyle buyurmuştur: "Sakın içki içme, çünkü o bütün kötülük ve şerlerin anahtarıdır." İbn-i Mace, Eşribe 1. "Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır." Ebu Davud, Eşribe 5/3681, Tirmizi, Eşribe 3/1865. Bu sebeple sarhoş olmayacak kadar içmekle bir şey olmaz diyenlere aldanmamalıdır. Ölçü gayet açıktır. Bir şeyin çoğu sarhoş ediyorsa onun azı da haramdır. İslam günaha giden yolları tamamen kapatarak kötülükleri en güzel şekilde önlemek ister. Hayatın pratiğine uymayan teorik çözümleri kale almaz. Yasakları caydırıcı olması için büyük bir hikmetle koyar ve bunları çiğneyenlere de en uygun cezaları verir. Bu durum dinimizin insana ne kadar değer verdiğini, onu nihayetsiz bir şefkat ve merhametle kucakladığını gösterir. Alkollü içkiler hakkında söylenenler uyuşturucular için de geçerlidir. İslam morfin, afyon, kokain, eroin, esrar gibi uyuşturucuları haram kılmıştır. Tıbbi maksatla ve hekim denetiminde kullanılan narkoz bunun haricindedir. Uyuşturucu kullanan insanlar Allah'ın en büyük lütfu olan akıl ve iradelerini kullanamaz, kendilerine hakim olamaz, kar ve zararlarını bilemez hale gelirler. C. Zina. Zina öteden beri insan aklının, ahlak ve hukuk nizamlarının ve bütün semavi dinlerin tamamen yanlış ve çirkin gördüğü bir davranıştır. Zina nesebin karışmasına, ailenin dağılmasına, hısımlık, komşuluk, arkadaşlık gibi bağların çözülüp toplumdaki manevi ve ahlaki değerlerin kökten sarsılmasına sebep olur. İnsanı bedeni zevklerin esiri yaparak haysiyet ve şerefini ayaklar altına alır. Fuhuş, kadın ticaretinin yaygınlaşmasına, kadının bir geçim kaynağı olarak kullanılmasına ve kadın simsarlarının ortaya çıkmasına sebep olur. kadınlık ve annelik şeref ve haysiyetini ayaklar altına alır. Bir toplumda zina yayıldığında, 1. Nesiller birbirine karışır, çocuklar ya hiç olmaz veya babasız kalır. 2. Babası belli olmayan çocuklar, korumasız, nafakasız ve şefkatsiz kalarak sağlıklı ve rahat bir hayattan mahrum olurlar. Baba terbiyesinden uzak yetişen çocuklar şımarık olur ve cemiyete zararlı birer fert haline gelirler. 3. Çocuklarının bulunup bulunmadığı belli olmadığından erkeklerin mirasını kimin alacağı bilinemez, hak hukuk zayi olur. 4. Kadınla erkeğin ortak eseri olan çocuklara sadece kadınlar bakmak zorunda kalır. Bu da kadınlara yapılan büyük bir haksızlıktır. 5. Aile müessesesi dağıldığında içtimai hayatta büyük ölçüde felce uğrar. 6. Aile dağılınca erkeğin, kadının ve çocukların manevi ve ruhi ihtiyaçları büyük ölçüde karşılanamaz. Sevme, sevilme, saygı gösterme, hürmet görme, güvenme, sığınma, dertlerini paylaşma, yardımlaşma gibi ihtiyaçları karşılanmayan insanlar psikolojik hasta durumuna düşerler. 7. Nesiller belirsiz olunca kardeşlerin ve çok yakın akrabaların birbiriyle bilmeden evlenmesi gibi tehlikeler zuhur eder. 8. Akrabalık ve hısımlık müessesesi ortadan kalkar. İnsanlar sadece anne ve anneannelerini tanıyabilirler. Bazen bu bile mümkün olmaz. Dolayısıyla yeni nesil toplum içinde kendisine en yakın olan muhabbet ve güven halesini kaybeder. 9. Zina, rastgele birleşmeler ve cinsi temaslar, tabiatı gereği kıskanç olan insanı ölümle neticelenen çekişme ve dövüşmelere sürükler. Bu da can güvenliğini yok eder. Nikah ve evlilik ise bu tür ihtilaf ve kavgaların önüne geçer. Profesör Doktor Süleyman Uludağ, İslam'da Emir ve Yasakların Hikmeti, sayfa 171-172. Diğer taraftan, zinanın sıhhat içinde pek çok zararları mevcuttur. Zina bataklığına düşen insanlarda frengi, bel soğukluğu gibi sirayet edici pek çok hastalık müşahede edilmektedir. Günümüzde tıbbın çare bulamadığı ölümcül hastalık AIDS büyük ölçüde zina yoluyla bulaşmaktadır. O halde nikahın saadetini huşun murdarlığına değişmek kadar ahmaklık ve cehalet olamaz. Kullarını çok seven Cenab-ı Hak, onların böylesi bir çirkinliğe düşmesini asla istemez. Bu sebeple zina yapmak bir tarafa, yanına yaklaşmayı bile yasaklayarak şöyle buyurur. Fuhşiyatın, kötülük ve edepsizliğin, açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Enam 151. Zinaya yaklaşmayın, zira o çok çirkin bir hayasızlık ve çok kötü bir yoldur. İsra 32. Bu ilahi emirler mucibince, zinaya zemin hazırlayan hiçbir yola ve vesileye yaklaşmamak gerekir. Resulullah harama bakmanın kalp için ne derece zararlı olduğunu şöyle ifade buyurur. Harama bakış iblisin zehirli oklarından bir oktur. Her kim Allah korkusu sebebiyle bunu terk ederse Allah ona kalbinde halavetini hissedeceği bir iman bahşeder. Hakim 4 349 bölü 7875 Heysemi 8-63. Bu sebeple İslam, öncelikle erkek ve kadınların dinin tarif ettiği şekilde örtünmeleri, birbirlerini tahrik edecek davranışlardan kaçınmaları, yabancı erkekle kadının baş başa kalmaması, toplumda açıklık ve müstehcenliğin önlenmesi gibi tedbirler alır. İnsanları tahrik edecek türden söz, bakış ve yakın ilişkileri, zinaya hazırlayıcı hareketler olarak kınaması da bu yüzdendir. İslam bunlarla kalmayıp aile ve topluma çocukları terbiye etme, evlilik yaşını zaruret olmadıkça geciktirmeme, evlenmeyi kolaylaştırma, toplumda dini ve ahlaki değerleri canlı tutma vazifesi verir. Bunlardan anlaşıldığına göre İslam'ın gayesi suçluları cezalandırmak değil, toplumda suç vasatının oluşmasına mani olarak insanların emniyet ve huzur içinde yaşamasını sağlamaktır. Yani İslam, günahın cezalandırılmasından ziyade işlenmesine meydan vermeme esasından hareket eder. Nitekim, İslam tarihi boyunca zina cezası çok nadir görülmüştür. Bunca tedbire rağmen, hala günah işleyen kişiyi, İslam'ın cezalandırması ise hem fert hem de toplum için hakiki manada adalet ve rahmettir. Nur 2. Ceza sayesinde fert, günaha alışarak ebedi hayatını mahvetmekten ve ahirette daha büyük bir cezaya çarptırılmaktan kurtulur. Toplumdaki diğer insanlar da hem işlenen günahın zararından korunur hem de bu cezadan ibret alarak günahlardan uzaklaşırlar. Diğer taraftan Cenab-ı Hak günahkarlara bazı dünyevi belalar vermek suretiyle onları ikaz edip daha büyük zararlardan ve ebedi azaptan muhafaza etmek ister. Zina edenlere de bazı musibetler gönderir. Resulullah bunu şöyle haber verir. Bir milletin içinde zina ve fuhuş ortaya çıkıp nihayet o millet bu suçu aleni olarak işlemeye başladığında mutlaka içlerinde veba hastalığı ve kendilerinden önce gelip geçmiş milletlerde vuku bulmamış başka hastalıklar yayılır. İbn-i Mace, Fiten 22, Hakim 4, 583 bölü 8623. İbn-i Abbas hazretlerinden gelen bir rivayette ise şöyle buyrulur. Bir kavim içinde zina yaygınlaşırsa aralarında ölümler artar. Muvatta Cihat 26, İbn-i Mace, Fiten 22. Dünyada bu kadar zararı olan zina, ahirette de kişiyi rezil rüsva eder ve acı bir azaba maruz bırakır. Resulullah şöyle buyurur. Bu gece rüyamda iki kişi, Cebrail ile Mikail gelerek beni kaldırdılar ve haydi gidiyoruz dediler. Ben de onlarla beraber gittim. Fırın gibi bir yapıya vardık. Orada ne söylenildiği anlaşılamayan çığlıklar, feryatlar birbirine karışıyordu. İçeride çıplak bir sürü erkek ve kadının bulunduğunu anladık. Altlarından alevler yükseldikçe onlar çığlık atıyor, feryat koparıyorlardı. Meleklere bunların kim olduğunu sordum. Zina eden erkek ve kadınlar dediler. Buhari, Tabir 48, Cenayiz 93, Tirmizi, Rüya 10 bölü 2295. Miraç esnasında Cebrail ile Resulullah azap içindeki bir kavme uğramışlardı. İnsanların önünde güzelce pişmiş, leziz et yemekleriyle çiğ ve kokuşmuş leşler vardı. Onlar o güzelim yemekleri bırakıp pis ve kokuşmuş leşi yiyorlardı. Allah Resulü bunların kim olduğunu sorduğunda Hazreti Cibril şu cevabı verdi. Onlar ümmetinden helal hanımını bırakıp da haram olan kadına giden erkeklerle, kocasını bırakıp haram olan erkeklere giden kadınlardır. Heysemi 1-67-68. Livata, lezbiyenlik gibi son derece çirkin fiiller de aynen zina gibi büyük günahlardan sayılmıştır. Bunların ne kadar kötü ve zararlı olduğunu her aklı selim sahibi bilir. Burada saydığımız günahların dışında İslam adam öldürmek, sihir yapmak, zina iftirasında bulunmak, ana babaya itaatsizlik etmek, yetim malı yemek, düşmanla mücadele ederken cepheden kaçmak, yalan söylemek, zulmetmek, ihanet etmek, insanların arkasından hoşlanmayacakları şekilde konuşmak, gıybet, iftira atmak, hırsızlık yapmak, kumar oynamak, Mekke'nin hareminde günah işlemek gibi insanlığa pek çok yönden zararı olan büyük günahları da şiddetle yasaklamıştır. Buhari, Şehadat 10, Vasaya 23, Müslim 1-55-56, Ebu Davud, Edep 35 bölü 4875, Ahmet 3-154-135, tafsilat için bakınız Dr. Murat Kaya, Efendimiz'den Hayat Ölçüleri, İstanbul 2007, sayfa 308 ila 458. İslam ve ilim. 1. İslam ilmi teşvik eder. İslam'ın bugüne kadar ilimle bir ihtilafı veya çatışması olmamıştır. İslam, ilmi yasaklamak bir tarafa, bilakis onu en kuvvetli bir şekilde teşvik etmiş ve kadın erkek bütün Müslümanlara farz kılmıştır. Diğer taraftan ilmi keşifler hiçbir zaman İslam'ın hükümlerini yalanlamamış, bilakis devamlı onları tasdik ede gelmiştir. Niçin yalanlasın ki? İlim Allah'ın yarattığı varlıklar üzerinde araştırma yaparak Allah'ın onlara koyduğu kaideleri keşfetmeye çalışır. İslam'da Allah tarafından gönderilmiş ve aynen gönderildiği gibi asli haliyle muhafaza edilmiş olan ilahi bir dindir. O halde ilimle İslam'ın kaynağı aynıdır. Yani tek kaynak, iki farklı ırmak. İlmi keşifler yapıldıkça ve ilim ilerledikçe Allah'ın azameti, kudreti, hikmetinin nihayetsizliği daha fazla öğrenilerek insanların Allah'a olan imanları artmaktadır. Bu sebeple ilim, İslam'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Roger Spree, ilimle dinin çatışıyor gösterilmesine bir mana veremeyen ilim adamlarından sadece birisidir. İlimle din neden çatışsın ki diye sorar. Bu hayati sorunun akabinde şöyle devam eder. Esasen bu din-ilim çatışması şartlanması materyalist felsefenin ilim olarak kabul edildiği zamanlardan kalmadır. İlim olsa olsa materyalizmle çatışır, dinle değil. Profesör Doktor Osman Çakmak, Kainat, Kitap, Atomlar, Harf, sayfa 12. Cenab-ı Hakk'ın ilim sahibi olduğunu ve gizli açık her şeyi bildiğini ifade eden pek çok Esma-i Hüsna'sı mevcuttur. O halde kul da Allah'ın ilim sıfatından nasip alma gayreti içinde olmalıdır. Çünkü ilim en büyük hazine ve en büyük kuvvettir. İnsanları ilme teşvik eden pek çok ayet-i kerime ve hadisi şerif mevcuttur. Bunların bir kısmını arz edelim. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'e ilk hitabı oku emridir. Bu emrin hemen ardından müminlerin dikkati insanın yaratılışına çekilerek bu yöndeki araştırmalar teşvik edilmiştir. Daha sonra oku emri tekrar edilerek kalemle öğreten ve insana bilmediği şeyleri talim eden Rabbimizin çok kerem sahibi olduğu ifade edilmiş ve okuyup araştıran kullarına pek çok ikramlarda bulunacağına işaret edilmiştir. Alak 1-5. Ardından inen ayetlerde kaleme ve yazdıklarına kitaba yemin edilmiş, kitap kelimesi pek çok defa ısrarla tekrarlanmış, ilimden, alimlerden, akletmekten, tefekkür ve tedebbürden övgüyle bahsedilmiştir. Kalem 1, Zuhruf 2, Duhan 2, Lokman 27, Nisa 127, Zümer 1, Mümin 2, 67, Bakara 2, 164, 266, Ali İmran 118, En'am 32, 50, Rum 8, Yasin 68, Câsiye 13. Bu yüzden okuma yazma, eğitim, öğretim, araştırma, tefekkür ve akıl yürütme bu dinin temel karakteri olmuştur. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etmiştir. Melekler ve ilim sahipleri de adaletli davranarak şahitlik etmişlerdir ki o mutlak galip, yegane hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ali İmran 18. Bu ayeti kerimede hakiki alimler Allah ve melekleriyle birlikte zikredilmişlerdir ki bundan daha büyük bir şeref olamaz. De ki, ey Rabbim ilmimi artır. Taha 114. Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz. Enbiya 7. İşte biz bu temsilleri insanlar için getiriyoruz. Fakat onları ancak alimler düşünüp anlayabilir. Ankebut 43. Allah içinizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir. Mücadele 11. Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların örnek alması için Hazreti Zülkarneyn'in demir kütleleri eritip üzerine erimiş bakır dökerek sağlam bir set inşa ettiği Kehf 95-96, Cenab-ı Hakk'ın demiri Hazreti Davud'a yumuşattığı, onun da geniş ve ölçülü zırhlar imal ettiği, Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Süleyman için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttığı, onun da mabetler, büyük havuzlara benzer çanaklar ve taşınması güç kazanlar yaptırdığı, Sebe 10-13, Enbiya 80, Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman'ın hayvanlarının dilini anladığı ve onlardan ordular kurduğu, kitaptan bir ilme sahip olan alim bir zatın göz açacak kadar bir zaman bile geçmeden Belkıs'ın tahtını çok uzak mesafelerden getirdiği, Neml 16-18, 22-26, 40 anlatılır. Cenab-ı Hak peygamberleri her hususta insanlara rehber ve önder yapmıştır. Her birine farklı mucizeler verip onları sadece ahiret işlerinde değil dünyevi keşiflerde de birer üstad kılmıştır. Bugünkü maddi ve manevi terakkinin fen ve sanat alanındaki ilerlemenin pirleri peygamberlerdir. Nitekim yaptığı gemiyle uzun müddet su üstünde kalan ve gemi sanayini kuran Hazreti Nuh, ateşe atıldığında orayı gülistana çeviren ve Yanmayan elbiselerin imal edilebileceğini gösteren Hazreti İbrahim, Hazreti Yusuf'un kokusunu çok uzaklardan alarak koku nakline işaret eden Yakup, asasıyla vurduğu taşlardan su fışkırtan ve sondaj makineleriyle aynı şeyi yapabileceğimizi gösteren Hazreti Musa, rüzgara binerek havada 2 aylık yolu bir günde alan Hazreti Süleyman, tedavi ettiği hastaları muvakkaten ölümden kurtaran Hazreti İsa, bir gecede 7 kat semayı aşarak miraca çıkan Hazreti Muhammed, Kur'an'da müminlere defalarca anlatılır. Resulullah, okuma ve yazmanın yaygın olmadığı bir cemiyet içinde zuhur etmiş, ümmi bir peygamberdi. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, daha önce ne bir kitap okumuş ne de herhangi bir yazı yazmıştı. Ankebut 48. Bunun hikmeti, Kur'an'ın kendisinden değil de Allah tarafından indirildiğini insanlara göstermektir. Fakat nübüvvet vazifesi verilip okumayı, araştırmayı, yazmayı teşvik eden, ilmi ve alimleri metheden ayet-i kerimeler nazil olunca, İslam ümmeti içinde son derece hızlı bir okuma yazma seferberliği başladı. Resulullah ümmetini ilme teşvik ederek şöyle buyurdu: İlim öğrenmek her Müslümanın üzerine farzdır. İbn-i Mace, Mukaddime 17. Bir kimse ilim elde etmek arzusuyla bir yola girerse, Allah o kişiyi cennetin yollarından birine sevk eder. Melekler yaptığından hoşnut oldukları için ilim öğrenmek isteyen kimsenin üzerine kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan her şey, hatta suyun altındaki balıklar bile alim için Allah'a istiğfar ederler. Alimin abide üstünlüğü, dolunayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak altın ve gümüş bırakmazlar. Onlar ilmi miras bırakırlar. Kim bu mirası alırsa büyük bir nasip almış olur. Ebu Davud İlim 1/3641, Tirmizi İlim 19/2682. Mümin sonunda varacağı yer cennet oluncaya kadar işittiği hiçbir hayra, ilme asla doymaz. Tirmizi İlim 19/2686. Resulullah okuma yazma bilen sahabileri Medine'de Müslümanlara yazı öğretmeleri için vazifelendirdi. Abdullah bin Said, Ubade bin Samit, Hafsa binti Ömer, Şifa binti Abdullah yazı öğretmek üzere vazifelendirilen sahabilerdendi. İslam'a giriş, gençliğin İslam bilgisi, sayfa 109. Müslümanların anlayışına göre okunması gereken 3 çeşit kitap vardır. A. Kur'an-ı Kerim. Bu kitaptan doğan ilimler, akaid, fıkıh, tefsir, hadis, kıraat, tecvid vesaire. B. Kainat. Bu kitaptan doğan ilimler, fizik, kimya, biyoloji, matematik, astronomi, botanik, coğrafya, mühendislik bilimleri vesaire. C. İnsan. Bu kitaptan doğan ilimler, tıp, psikoloji, sosyoloji, tarih, antropoloji vesaire. Dolayısıyla İslam'da din ilmi, din dışı ilim diye bir ayrım söz konusu değildir. Yani bazı ilimler kutsal, bazıları ikinci, üçüncü sınıf ilimler şeklinde bir ayrım yoktur. Kur'an-ı Kerim insanı ve tüm kainatı incelemeyi emreder. Tüm ilimler ayetleri anlamaya çalışmak suretiyle Allah'a yönelmeyi ifade eder. Bu sebeple tüm ilimler kıymetli ve tüm alimler hürmete layıktır. İnsanı, kainatı ve Kur'an'ı anlamaya yönelik ilimler bir arada yürütülmelidir. Bunlardan birine ağırlık verilip diğerleri ihmal edilirse insanın ve tabiatın dengesi bozulur. Şunu da ifade edelim ki din ve ilim insanın dışında ve insandan bağımsızdır. İnsan bunları icat edemez, sadece keşf veya idrak eder.